Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Pierre Berton'un The Last Spike kitabı, Kanada-Pasifik Demiryolu'nun 1881 ile 1885 arasındaki yapımını anlatan, anlatı gücü yüksek bir tarih çalışmasıdır. Kitap, önceki cilt olan The National Dream'in devamı niteliğindedir ve genç Kanada, devletinin kıtayı boydan boya geçen bir demir yoluyla nasıl birbirine bağlanmaya çalıştığını inceler. Berton, yaklaşık 2000 millik hattın sözleşmede öngörülen sürenin yarısı kadar zamanda tamamlanmasını yalnızca bir mühendislik başarısı olarak sunmaz. Finans çevreleri, hükümet, spekülatörler, demir yolu yöneticileri, askerler ve ağır şartlarda çalışan işçiler arasındaki ilişkileri de merkeze alır. William Cornelius Van Horn gibi yöneticilerin kararları, şirketin iflasın eşiğine gelişi, Winnipeg'deki arsa koşkusu ve riyel ayaklanması anlatının başlıca parçalarıdır. Ancak kitabın en kalıcı yönü, ulusal birleşme söyleminin ardındaki emeği, eşitsizliği ve bedeli görünür kılmasıdır. Berton, popüler tarih üslubuyla büyük bir altyapı projesinin siyasi ve toplumsal sonuçlarını geniş bir okur kitlesi için anlaşılır hale getirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak demiryolu Kanada için ulaşım hattından çok bir devlet projesidir. Berton'un ana savı Kanada-Pasifik demiryolunun ülkenin doğusuyla batısını fiziksel ve siyasi olarak bir araya getiren temel girişim olduğudur. Hattın yapılması yalnızca yolcu ve yük taşımayı hızlandırmak için tasarlanmış değildir. Uzak batı bölgelerinin yeni kurulan devlete bağlı kalması, yerleşimin teşvik edilmesi ve kıta üzerindeki egemenlik iddiasının güçlendirilmesi hedeflenir. Bu yönüyle kitap, demiryolunu bir ulus inşa aracı olarak ele alır. Osmanlı dönemindeki demiryolu imtiyazları ya da Cumhuriyet'in erken yıllarındaki demiryolu hamleleriyle karşılaştırıldığında, altyapının her zaman teknik bir mesele olmadığı daha açık görülür. Hatlar, hangi bölgelerin merkeze bağlanacağını, sermayenin nerede yoğunlaşacağını ve devletin güvenlik kapasitesini belirler. Berton, Kanada örneğinde bu büyük hedefin heyecanını güçlü biçimde verir. Yine de kitap okunurken ulusal birlik fikrinin tartışmasız bir gerçek değil, dönemin siyasetçileri ve şirket sahipleri tarafından da savunulan bir yorum olduğu akılda tutulmalıdır. Demiryolu bağlantı kurmuştur fakat bu bağlantının kime yaradığı ve hangi toplulukları dışarıda bıraktığı ayrı sorulardır. Kitabın değeri, okuru bu sorulara götürmesidir. İkinci olarak, Van Horne'ye ve sendika yönetimi, büyük projenin karar merkezini oluşturur. Kitapta William Cornelius Van Horne, demiryolunun ilerlemesini hızlandıran en etkili yönetici figürlerinden biri olarak belirir. Berton, onu sert, ayrıntıcı, yüksek tempolu ve sonuç odaklı bir genel müdür olarak resmeder. Ancak anlatı tek bir güçlü liderin başarısından ibaret değildir. Demiryolunun arkasında sermaye bulmak, devlet desteğini korumak, malzeme sevkiyatını düzenlemek ve taşeronları yönetmek zorunda olan güçlü yatırımcılar ile yöneticilerden oluşan bir çevre vardır. Kitabın sendika diye andığı bu çevre, büyük projelerin yönetiminde teknik kararlarla mali kararların birbirinden ayrılmadığını gösterir. Ray döşeme hızının artması, aynı anda kredi bulunmasına, ikmal hatlarının işlemesine ve siyasi korumanın sürmesine bağlıdır. Van Horne'nin yarım kalmış hat üzerinden 3000 askeri taşıyarak riyel ayaklanmasına müdahaleyi kolaylaştırması da demir yolunun işletme gücünü ortaya koyar. Buna karşılık Berton'un bu lider kadroya yakın bir anlatı kurduğu yönünde eleştiriler vardır. Yönetimin hataları, tartışmalı tercihlerinin sonuçları ve kamu kaynaklarına bağımlılığı her zaman aynı sertlikte sorgulanmaz. Bu nedenle eser, liderlik ve koordinasyon açısından öğreticidir. Fakat kurumsal gücü eleştirel bir mesafeyle değerlendirmeyi de gerektirir. Üçüncü olarak, finansal krizler ve Winnipeg'deki arsa çılgınlığı rayların ekonomi politiğini açıklar, The Last Spike. Demir yolunun inşasını sadece dağları aşan rayların hikayesi olarak anlatmaz. Projenin sürekli para gerektiren, kırılgan ve siyasal destek olmadan ayakta kalamayacak bir ticari girişim olduğunu da gösterir. Şirketin iflasa çok yaklaştığı dönemler, dev ölçekli altyapı yatırımlarının tamamlanmadan önce gelir üretmekte zorlandığını hatırlatır. İşçiler, raylar, traversler, patlayıcılar, lokomotifler ve yiyecek tedariki düzenli ödeme ister. Buna karşılık hattın ekonomik getirisi çoğu zaman gelecekteki yerleşim, tarım ve ticaret beklentilerine dayanır. Winnipeg'de 1920 ve 1882 yıllarında görülen arsa patlaması bu beklentinin çarpıcı örneğidir. Demiryolunun gelecekte getireceği büyüme düşüncesi toprak fiyatlarını ve spekülatif alımları hızla yükseltir. Bertrand'un anlattığı tablo, ulaşım yatırımlarının yalnızca mevcut ekonomiye hizmet etmediğini, geleceğe dair değer tahminleri ürettiğini gösterir. Fakat bu mekanizma aynı zamanda balon ve çöküş riskini taşır. Kitap, büyük altyapı yatırımlarını değerlendirirken yalnızca tamamlanma tarihine bakmanın yetersiz olduğunu düşündürür. Borç yapısı, kamu desteği, arazi politikası ve beklenti yönetimi projenin rayları kadar belirleyicidir. Dördüncü olarak Çinli işçilerin emeği. İlerleme anlatısının ağır insan bedelini gösterir Berton. Kanada Pasifik Demiryolu'nun batı kesimindeki zorlu çalışmada Çinli işçilerin merkezi rolüne yer verir. Fraser Nehri kanyonları gibi tehlikeli bölgelerde çalışan binlerce kişi, düşük ücretler, ayrımcılık, yetersiz yaşam koşulları ve iş kazalarıyla karşı karşıya kalır. Kitapta bu emek, hattın kısa sürede bitirilmesini mümkün kılan unsurlardan biri olarak görünür. Bu nokta, demiryolunun ulusal başarı diye anılan sonucuyla yapım sürecindeki eşitsizlik arasındaki gerilimi açığa çıkarır. Büyük projeler genellikle tamamlandıklarında törenler, yatırımcılar ve siyasi liderler üzerinden hatırlanır. Oysa rayların döşenmesi, kayaların patlatılması ve malzemelerin taşınması, adı daha az kayda geçen işçilerin beden gücüne dayanır. Çinli işçilerin deneyimi ayrıca göç, ırksallaştırılmış emek piyasası ve vatandaşlık dışı bırakılma meseleleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle kitabın bu bölümü, geçmişteki çalışma şartlarını anmakla sınırlı değildir. Ekonomik maliyetin düşük tutulmasının çoğu zaman ücretleri ve güvenliği zayıf kesimlere yüklediğini gösterir. Günümüz okuru için en önemli çıkarım, altyapı başarılarını değerlendirirken hız ve maliyet kadar işe alım düzenini, iş güvenliğini ve emeğin görünürlüğünü de hesaba katmaktır. Son olarak, Krigalake'deki son çivi tamamlanmadan çok hafıza ve sembol meselesidir. Donald Smith'in 7 Kasım 1885'te Britanya Kolumbiyası'ndaki Krigalake'de vurduğu son çivi kitabın doğal doruk noktasıdır. Bu an ilk Kanada kıtalar arası demiryolunun tamamlanmasını simgeler ve ulusal hafızada güçlü bir yere sahiptir. Burton'un anlatısında törenin anlamı yalnızca son ray parçasının yerleştirilmesinden gelmez. Öncesinde yaşanan mali bunalımlar, güzergah tartışmaları, sert iklim, iş gücü kaybı ve siyasi krizler bu kısa anı yoğun bir sembole dönüştürür. Son çivi, karmaşık bir süreci tek bir fotoğrafla ve tek bir hareketle hatırlamayı kolaylaştırır. Bununla birlikte kitap, sembollerin seçici olabileceğini de dolaylı olarak düşündürür. Teoride görünür olan finansörler ve yöneticilerdir. Oysa hattın yapılmasını sağlayan geniş işçi kitlesi aynı ölçüde temsil edilmez. Ayrıca demiryolunun tamamlanması bütün teknik ve toplumsal sorunların bittiği anlamına gelmez. Hat işletilecek, yerleşim düzenleri değişecek ve farklı topluluklar yeni sonuçlarla karşılaşacaktır. Bu yüzden son çivi, bir bitiş çizgisinden ziyade yeni bir ekonomik ve siyasi dönemin başlangıcıdır. Burton'un güçlü sahne kurma becerisi, tarihsel hafızanın neden bu tür dönüm noktalarına bağlandığını anlamayı sağlar. Sonuç olarak The Last Spike, Kanada tarihiyle ilgilenenler için olduğu kadar demiryollarının devlet, sermaye ve toplum üzerindeki etkisini anlamak isteyen okurlar için de uygun bir kitaptır. Özellikle büyük altyapı projelerinin nasıl yönetildiğini, finansal risklerin teknik başarıyı nasıl tehdit ettiğini ve ulaşım ağlarının siyasi amaçlarla nasıl iç içe geçtiğini görmek isteyenler kitaptan yararlanabilir. Türkiye bağlamında düşünüldüğünde demiryolunun yalnızca ulaşım değil, merkezileşme, güvenlik, yerleşim ve ekonomik bütünleşme aracı olması bakımından tanıdık sorular açar. Berton'u benzer tarih kitaplarından ayıran yön, geniş ölçekli olayları, canlı karakterler, gazete haberleri ve dönemin ayrıntılarıyla okunur bir anlatıya dönüştürmesidir. Akademik bir incelemenin kavramsal mesafesinden çok, popüler tarihin akıcılığıyla ilerler. Bu tercih kitabı erişilebilir kılar, fakat okurun yazarın ulusal birlik vurgusunu eleştirel biçimde tartmasını da gerekli kılar. Çünkü demiryolu, Kanada için önemli bir bütünleşme simgesi olsa da, Çinli işçilerin maruz kaldığı ağır koşullar ve yerli topluluklar üzerindeki etkiler bu simgenin eksik bırakılmaması gereken taraflarıdır. Kitap, Salt mühendislik ayrıntıları arayanları kısmen daha az tatmin edebilir. Buna rağmen siyasi kararlar, para akışı, insan emeği ve ulusal mitlerin aynı hat üzerinde nasıl buluştuğunu göstermesiyle demiryolu tarihi içinde ayırt edici ve kalıcı bir çalışmadır. Destek olmak isterseniz Pierre Bertin kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.